Başıbozuk Felsefe Muhabbetleri. Marx'tan Döloz'e ve yeni metafiziğe aşındırmalar. Hazırlayan ve sunan Oğuz Karayemiş.
Hoş geldiniz. Vallahi şu an birazcık heyecanlandım. Bayağıdır bu kadar kalabalık bir insan kitlesi görmemiştim karşımda. O yüzden arada bir teklersem artık kusuruma bakmayın. Zaten Kerem Hoca'ya da açıkladım girerken. Yani konuşma yapmak için birazcık önden de yazı yazıyorum. Ama hani yazıyı yazdım ama bir kenara bırakacağım. Birazcık sohbet edelim. Çünkü aslında uğraşacağımız mesele birazcık soyut olsa da başlıktan anlaşılabileceği ve anlaşılamayacağı üzere. Bir yandan da aslında bütün dünyevi uğraşlarımızı kat eden ve onları düşünme biçimlerimizi kuran çok temel bir şeyle uğraşacağız. Yani gündelik hayatımızı işgal eden, özellikle de sanatçıların da mesela pratiklerinde çok aslında hep iştigal ettikleri bir şeyi konuşacağız. Dolayısıyla aslında konuşmaya başladıkça, ilerledikçe o kadar yabancı bir mesele olmadığını, soyutluğun görünüşte olduğunu hissederiz diye umuyorum. Bu arada hani sohbet gibi olsun dediğim için bir şeyin bitmesini beklemeden araya dalabilirsiniz siz de. Bu beni memnun eder. Yani öyle şeyler, müdahaleler, sorularla devam edebiliriz içinde de. Şimdi aslında bir tür yanılsama tarihi gibi bir şeyden bahsedeceğim ben size. Nietzsche öyle der bu tarz fenomenlere. Yani Nietzsche'ye göre öyle yanlış fikirler, kanılar, inançlar vardır ki bu inançlar bir yanılsamalar tarihi halinde bugüne gelir. Nietzsche bunun ikili bir yanı olduğunu söylüyor. Bir yanıyla bu tarz yanılsamalar, işte dünyanın işleyişini, kendi varoluşumuza dair yanlış inançlarımızı bizi hayatta tutarlar. Hayatta kalmamızı sağlarlar. Ama bir yandan da bunlar düşüncenin daha ileriye gitmesini, daha yeni şeyler ortaya çıkartabilmemizi, dünyayla ve kendimizle daha sağlam, yaratıcı ilişkiler, özellikle de yaratıcı ilişkiler kurabilmemizin önünde bir engeldir. Dolayısıyla böyle bir şeyin aslında içinden konuşacağız birlikte. Ve onun karşısında bu dünyayla ilişki kurmayı nasıl farklı bir şekilde tesis edebiliriz diye konuşacağız dolayısıyla. Şimdi aslında ana konuya doğru ilerlersek, madde ve biçim dediğimiz şey temelde dediğim gibi her gün uğraştığımız şeyler. Resim yaparken işte boyalarla, fırçalarla, tuvallerle, klasik bir ressam imgesinde düşünelim şimdilik, İştigal ederiz. Bunlar bir tür malzemeler değil mi? Listesi, malzemeler bütünü. Ve bu malzemeleri kullanarak biçimler üretiriz mesela. Bu hayatımızın her anında yaptığımız bir şey. Bir yazar da mesela sözcükleri, dilin kelime haznesini, fikirlerin haznesini kullanarak düşünceye dair biçimler üretir, yeni cümleler üretir. Fabrikada çalışan bir işçi işte metali kullanarak, metali bir malzeme alarak mesela kendine metalden biçimler üretir. Bu dediğim gibi aslında en temel etkinlik dediğimiz zaman düşündüğümüz şeylerin hepsini kat eden terimler bunlar, maddeler ve biçimler. Peki ben nasıl bir yanılsamadan bahsediyorum? Biz sadece etkin varlıklar değiliz. Yani bildiğimiz kadarıyla hem etkin varlıklarız hem de etkinlik üzerine düşünen varlıklarız. Diğer canlıların da az çok etkinlik üzerine düşündüklerini aslında biliyoruz bugün. En azından bu etkinlikleri birbirine iletişim kurarak aktarabildiklerini biliyoruz. Ama yine de bunu böyle dinler, felsefeler, işte teoriler biçiminde, bilimler biçiminde bu soyut düzeyleri bu kadar kat edecek şekilde örgütleyen tanıdığımız tek canlı türü biziz şimdilik. Başka canlılar bunu yapıyorlarsa da henüz bunun sırrına vakıf olmuş değiliz. İletişimlerini ayırt edebiliyoruz ama bu tarz şeyleri ayırt edemiyoruz. Varmaya çalıştığım yer şurası. Şimdi bu yanılsama dediğim şey bir hareketin, bir gelişimin, mesela bir maddenin örgütlenmesinin, bir bitkinin topraktan yükselmesinin, bir canlının yiyeceğe doğru gitmesinin, tehditten kaçmasının, yani en başından, en basitinden doğa dediğimiz alanda şimdilik, tırnak içine alıyorum bu ifadeyi, bizim ötemizdeki, bizim dışımızdaki canlıların ve kendimizin etkinliğinde etkinliğin kaynakları ile ilgili bir yanılsama tarihimiz var. Bu yanılsama tarihinin içerisinde etkinliğin kaynağını genellikle ruh türündeki maddeden bağımsız varlıklar dediğimiz şeylere atfediyoruz. Bunlar ruhlar olabilir, canlılar olabilir. Yani mana inançları falan vardır. Mana bir tür canlılık inancı, mesela bir tür animistik inançtır. Nerede bir etkinliği tanısak, o etkinliği icra eden şeyi o gördüğümüz bedenin, cismin ötesindeki bir varoluşa atfetmek. Nietzsche'ye hemen döneceğim. Nietzsche buna ruh yanılsaması der. Ve bu ruh yanılsamasının temelinde şunu buluyor. Uykuyu. Şaka değil. Uykuyu ve rüya görmeyi buluyor. Şuna şöyle anlatıyor. Nietzsche'nin anlattığı şeyi kısaca özetleyeyim size. Bence çok zevkli bu öykü. İnsanlar, yani insanlardan bahsettiğim, mesela 20 bin yıl önceki insanlar. Bir yandan gündüz boyunca bedenlerin hareket ettiğini görüyorlar. Bedenler hareket ediyor, cisimlerle etkileşimlere giriyor. Ama uyudukları zaman bedenleri sabit olduğu halde de hareket ettiklerini, bir takım mekanları kat ettiklerini görüyorlar rüyalarda. Hepimizin yaptığı bir şey zaten bu, beynimizin doğal bir etkinliği. Ve bir süre sonra hareketin ilkesinin beden sabit dururken rüyada bir imge olarak kendilerinin hareket edebildiklerini gördükleri için bu ilkenin bedenin dışında bir mecrada konumlandığına inanmaya başlıyorlar. Ruh inancının temelinde bu var diyor Nietzsche. Bu 20-30 bin yıl önce gerçekleşmiş bir şey olduğu için bizim buna dair müspet bir bilgimiz yok. Yani ne antropolojinin ne etnolojinin eriminde olan bir şey değil. Yani nasıl böyle bir inancın doğduğunu bilmiyoruz ama Nietzsche'nin bu rüya ve uyku temelli açıklaması bence hiç fena değil. Yani gayet de materyalist bir açıklama hatta. Dolayısıyla biz de bunu böyle kabul edelim şimdilik. Yani gerçekten de böyle başlamış olsun. Ve böyle başlayan şey animistik bir inanç zemininde, animizmin içinde devinerek sadece insanların ruhu vardır fikrin ötesine uzanarak, dolayısıyla doğada hareket ettiğini gördüğümüz her şeye dair bir inanca dönüşüyor. Bitkinin ruhlarından, değil mi? Hayvanların ruhlarından, canlarından bahsediyoruz. Bu o kadar da kötü bir şey değil. Yani onlara aslında bir değer atfetme biçimi de bu. Onlar da bizim kadar canlı diyoruz, değil mi? Bugün için etik, ahlaki olarak, paradigma olarak da bu açıdan işe yarar, güzel, keyifli bir şey olabilir. Hatta bu can ve ruh atfetme şeyini tırnak içinde bugünkü biyolojik merkezli bakış açımızdan cansız kabul ettiğimiz güneş, ay, İşte yeryüzü şekilleri gibi şeyleri de atfediyorlar. Animizmin aslında daha da derindeki kökleri bu. Mesela bir volkanik patlamaya, volkanın kendisine. Değil mi? Animistik inanç sisteminde ne olacak bu? Şamanik ayinler haline gelecek. Şaman nasıl bir figürdür? Şaman doğadaki ruhlarla ittifak arayışında olan ve onları manipüle etmeye çalışan bir ruhtur. Hastalandığınız zaman şamana gidersiniz ya da yağmur yağmasını istediğiniz zaman köylüler şamana giderler. Şaman da göğün ve yerin kudretlerine, ruhlarına yakararak, onları manipüle etmeye çalışarak, ayinler gerçekten orada çok eğlenceli şeylerdir. Yani bir şaman ayini betimlemesi bulup okuyun bence. Türlü uyuşturucuları da kullanarak bu arada onları manipüle etmeye, onlarla istenilen şeyleri yapmaya çalışır. Bu bizim aslında binlerce yıldır yaptığımız bir şey. Bu arada hani bu yanılsama tarihinin kökleri böyle olsa da bu yanılsama bugün de sözde bilim kılıfları altında da yürüyen bir şey. İşte astral seyahatler. Dinleri geçiyorum zaten şimdilik, bir kenara bırakıyorum. Hani daha ne diyelim, şey inançlara bakıyoruz. Din dışındaki asistemik ve sözde bilimsel şeylere bakarsak bugün de uğraştığımız şeyler, işte büyücülük biçimlerinde, değil mi? Cinleri manipüle etmeye çalışıyoruz mesela. Velhasıl kelam, özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Yanılsamanın kökünde hareket edenle hareketin kaynağı olan şeyi birbirinden keskin bir şekilde ayıran bir fikir var. Nerede bir devinim varsa, nerede bir şeyler gelişiyorsa, nerede bir şeyler hareket ediyorsa, bu hareket maddi temelde, yani mesela bedenin, bitkinin cismaniliğinin, işte hayvanın bedeninin falan bir ürünü değil, onu dolduran, onu harekete geçiren tinsel bir ilkenin, zihinsel bir uzamda uzamı işgal eden bir şeyin neticesi oluyor. Bu çok temel bir inanç. Ama ben tabii böyle devasa bir antropoloji yapmayacağım size ya da bir inanç tarihi yapmayacağım. Benim derdim şu, bu felsefede nihayetinde bir an geliyor ve son derece seküler, yani tırnak içinde seküler, yani dünyevi görünen ama bir yandan da muazzam bir sistematik biçim kazanıyor. Nasıl bir biçim bu? Kimden bahsediyorum? Birçok örneği var. Biz en temelde bunu en sistematik hale getiren kişiden, yani Platon'dan bahsetmekle yetinelim bugün için. Ve size burada göstermek istediğim şeylerden biri, bu düşünme, akıl yürütme biçiminin nasıl da düşünce tarihini, sadece felsefeyi değil, sanatı ve bilimi de yönlendirdiği, bugün de yönlendirdiği hatta bir yandan. Platon'un ayırt edici özelliği ne? Platon aslında bu halk inancına diyelim, halk inancına, sıradan insanların inancına çok temel felsefi bir tutarlılık kazandırıyor. Bunu biçim ve madde ilişkisi olarak yeniden formüle ediyor. Yani ruh demiyor artık, ruh da diyor bu arada da. Hani daha genel bir terim icat ediyor her şeyden önce. Bu terim de bu arada ondan önce icat edilmiş. Aslında antik Yunan heykelciliğinde konuşulan bir terimi kullanıyor. Biz idea diye çeviriyoruz biliyorsunuz Platon'daki bu temel en soyut düşünülebilir uğra. Aslında idea eidos'tan gelir Yunanca. Ve aslında keşke vakti zamanında, burada Batı dilleri de bunu yapıyor ama onu düpedüz biçim diye çevirseymişiz. Eidos biçim demek, öz demek. Yani idea diye çevirsek de biz bu sözcüğü, bahsedilen şey biçim ve öz. Hatta şekil neredeyse, yani heykelle ilişkisinde düşünürseniz mefhumu. Dolayısıyla Platon şöyle akıl yürütmeye başlıyor. Yani tıpkı bu ilkel yabanıl inançlarıyla paralel bir şekilde. Gerçekten var olan, yani ebedi anlamında gerçekten var olmak Platon için bu anlama gelir. Ebediyen var olan, değişmeksizin var olan yegane varlıklar sınıfı idealardır. Yani biçimlerdir, özlerdir. Bunlar dünyevi varoluşun dışında aşkın bir boyutu işgal eder. Bunları duysal varlıklar ölümlülüğüne nazaran ölümsüzlükleri altında temaşa etmemiz gerekir. Bilim yapmak, bir şeyi açıklamak demek, ona uygun düşen ideayı bilmek demektir. Yani gerçek bilgi ideanın, biçimin, özün bilgisidir. Dolayısıyla bu dünyadaki hareket, aslında açıklamak istediğimiz şey bu dünyadaki hareket olduğu için, bu dünyadaki hareket, gelişim, mesela bir ceninin İnsana büyümesi, bir tohumun bitki olarak yeşermesi, temelde edilgen olan ve hiçbir etkinliği bulunmayan, bir biçimi kabul etmek dışında hiçbir etkinliği bulunmayan maddenin biçim almasıyla oluşur. Biçimler aşkın bir boyutta bu dünyayı oluşturan maddi varoluşları biçimlendirerek bu dünyayı harekete geçirir. Tamam. Bu aslında, burada hemen şunu şerh düşelim. Burada biçimle örgütlenmek aynı anlama geliyor. Tamam. Biçim dediğimiz zaman bir maddenin örgütlenmesini anlayacağız. Yani bir tohumun bitki olarak örgütlenmesi, bir ceninin insan ya da işte bir köpek, bir kedi olarak örgütlenmesi, bir doğa parçasının dolayısıyla örgütlenmesi, bir yeryüzü şeklinde örgütlenmesi. Dolayısıyla bu dünyada gördüğümüz bütün örgütlenme biçimlerinin özü bu dünyaya aşkın bir boyutta ikamet edecek. Yanılsamanın felsefi olarak kazandığı tutarlılığı görüyorsunuz şimdi. Yani diğerleri böyle keskin konuşuyor. Animistler için böyle bu kadar keskin ayrımlar söz konusu değil. Ama Platon için artık bu çok keskin bir şekilde birbirinden ayırt edilen şey. Ve burada felsefe tarihinde kendine özgü bir isim alacak bu yanılsama artık. Buna hilomorfizm diyeceğiz. Hile, yani bizim hilozoizmdi başlığımızı hatırlarsanız. Bunun aksi olan görüş aslında. Hile burada madde demek antik Yunanca'da. Morfe de biçim demek. Dolayısıyla madde biçimcilik diye çevirebilirdik. Ama hani çevirince çok anlamlı bir şey değil. Yani kendi başına bir şey söylemiyor. Hilomorfik model diyelim ona artık. Hilomorfik model madde ile biçimin birbirinden apayrı dünyalarda olduğunu ve asıl devindirici ilkenin aşkın bir evrende zihinsel, tinsel bir varoluşa sahip olan biçimin olduğunu iddia etmek. Biçimler ölümsüz veya ölümlü olabilirler. Arada nüans farkları göreceğiz, birazcık göstereceğim size. Ama asıl meselemiz bu değil. Önemli olan ikisinin ayrı boyutlarda var olması. Madde edilgen olacak, biçim etken ya da etkin olacak. Asıl ayrımın terimleri de bunlar. Edilgenliğin ve etkinliğin mutlak ve keskin bir dağılımı bu. Yani madde sadece edilgen olabiliyor. Sadece biçimleri kabul edebilmesi anlamında tırnak içinde bir etkinliği var. Kudreti sadece bundan ibaret. Biçimse asıl etkin, devindirici, gelişimi açıklayan ilke. Güzel. Şimdi şöyle hızlı bir panorama yapalım. Ben severim böyle panoramaları. Bir maraton yapalım. bunun düşünce tarihinde, en azından büyük oranda felsefe tarihinde aldığı özgül farklı, ne diyelim, şekilleri, biçimleri ele alalım. Şimdi Platon'da yani görüyorsunuz, biçim ayrı bir boyutta işgal ediyor ama Platon'un asla açıklayamayacağı bir şey var. Biçimler nasıl maddelerle kavuşuyorlar birbirlerine? Bu Platoncu idealizm için bir problem. Tamam, bu bir problem ve bunu açıklayamamasıyla ünlü zaten Platon. Yani en azından buradan eleştirilir. Mesela ondan sonra Aristoteles gelecek. Diyecek ki her şeyin öyle biçimi yoktur. Biçimler öyle çok apayrı bir boyutta da yer almazlar. Ayrı bir alem değildir orası. Onlar bildiğimiz doğal türlerin, işte insanın, kedinin, köpeğin, şu ağacın, meşe ağacının mesela biçimi olarak onun maddesiyle bütünleşiktir. Yine aslında büyük bir alem anlamında ayrı değildir ama yine ayrı bir boyuttur. Ama bu dünyadadır. Yani dünyaları birleştirir ama yine de ayrı bir boyut olmayı bırakmaz biçim burada. Orada da çünkü meşe ağacının özü, biçimi değişmez bir, ebedi bir gerçeklik. Hem maddesi ölümlü. Yani edilgenlik ve etkenlik hala aynı şekilde dağılacak burada da. Bir adım daha atalım. Burada da açıklama bu arada çok yeterli değil. Aristoteles de buradan eleştirecek. Felsefe tarihi böyle bir şey. Çıkıyorsunuz böyle muhteşem sistematik şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Humble bir tane sonra 2000 yıl sonra akademisyen geliyor ve bunu açıklayamamış diyor. Hani felsefe tarihi böyledir. Humble akademisyenlerin büyük filozofları eleştirdiği bir tarih. Tamam. İlerleyelim. Bakın tek tanrıcılıkla karşılaşacağız birkaç yüzyıl sonra. Kastettiğim şey bunların böyle birbirinin ardı ardına gelmesi tarihsel olarak anlamlı ama bunlar tabii Aristoteles'i tamamlamak için tek tanrıcılığı icat etmiyorlar. Kastettiğim o değil ama tek tanrıcılıkta nasıl işlediğini görelim hilomorfik modelin. Burada mesela artık aslında bir tür biçim veren tanrı fikri doğuyor ortaya. Yani o, hiçlikten yaratıyor, yaratmıyor, onları bir kenara bırakalım şimdilik. Ama bu tek tanrıcılık, bütün tek tanrıcılık biçimlerinden az çok ortak olan şey şu. Yine bu maddeler evreni edilgen. Yine ruh kavramı geri dönüyor burada büyük oranda. Ama biz yine biçim demeye devam edelim. Sözcükçemizi değiştirmeyelim sürekli. Bu durumda biçim etken ama bir yandan da tanrı biçimi veriyor. Yani tanrı var. Bu biçimleri kavuşturan o. Biçimle maddeyi birbirine lehimleyen. Dolayısıyla ruhu üfleyerek toprağı insan olarak örgütleyen artık bir tek yüce, mutlak tanrıya dönüşüyor. Gördünüz mü? Hala aynı paradigma. Tek tanrıcılık, Aristoteles, Platon hala aynı paradigmadayız. Devam edelim, bir adım daha atalım. Biraz modernizme gelelim. Modernizme nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? Tanrının üzerini çiziyoruz. Yani Tanrının varlığı yokluğunun tartışma konusu olmaktan çıkartıyoruz. Bu sefer biçim verme etkinliğini insana atfetmeye başlıyoruz. Descartes'ci, Kant'ci paradigma diyelim bunu ama Hegel'e kadar işte klasik modernist ya da modern felsefenin bütün ufkunu kat eden bir fikir bu. Dolayısıyla artık insan Tanrı'nın yerini alıyor. Şeyi tartışmıyoruz. Yani bu cisimlerin, gördüğümüz şu dolabın, bu bitkinin kendinde biçimleri var mıdır diye tartışmayı bırakıyoruz. Şunu söylemeye başlıyoruz. Varsa da yoksa da biz onları algıladığımız oranda zihnimiz bu algıda maddelere biçim atıyor. Buna fenomen denecek en temelinde. Bir fenomen. Fenomen zihnindeki a priori biçimlerin, öyle diyelim, Kant gibi konuşalım birazcık, zihnindeki transandantal biçimlerin, yani algıda, algılanan nesneye bir biçim vermesiyle ortaya çıkıyor. Burada artık etkinlik insana geçiyor ama hala biçim etkin, madde edilgen. Maddenin kendindeki etkinliği tartışılamaz. Yani bizim, çünkü bunu deneyimleme şansımız yok diyecek Kant. Bunu deneyimleyemeyiz. Ama yine de bence olayın özü bu değil. Olayın özü Tanrı'nın yerini insanın alması sadece. Şimdi bir adım daha atacağım sizi. Bu sefer yakın, hemen bir 30-40 yıl öncemize ve hala süren bir aslında felsefi hatta taşıyacağım. Toplumsal inşacılık diyorum ben genel olarak bu tarz felsefi girişimlere. İşte farklı formatları var. Söylemsel inşacı, kültürel inşacı ama hepsini bir çatıda toplayalım. Orada kastedilen şey ne? Orada da toplumsal ilişkiler fiziksel madde dahil olmak üzere bilim aracılığıyla bu maddelere şekil veren, biçim veren şeydir. Onlar yine edilgendir. Bedenler edilgendir mesela. Cinsiyetlenme söylemsel bir şeydir. Ya da işte o tartışma 90'ları kasıp kavurmuştu. İşte bilim insanları fizik yaparken bile söylemler, İşte bilimsel formülasyonlar aracılığıyla doğal gerçekliği, fiziksel gerçekliği biçimlendirirler. Söylem, yani toplumsal ilişkiler kurar onları da. Toplumsal inşacılık da Artık hani tekil bir özne yok ortada. Evrensel mutlak bir özne yok artık. Onun yerine söylemler, diller, toplumsal ilişkiler diyebileceğimiz unsurlar etkin ve biçimde yatan unsurlara dönüşüyor. Gördünüz mü? Çok hızlı bir panorama oldu. Bir sürü nüansı böyle yedik bitirdik arada. Ama şu cesaretle artık bu gördüğümüz panoramadan cesaretle şunu söyleyebilirim ki hilomorfik model aslında bir idealizm tarihidir. Yani düşünülür olanın etkin, duyulur olanın edilgen olduğu, gerçek etkinliğin yuvasının zihin olduğu bir şekilde, ister toplumsal inşa diyelim, ister tanrı diyelim, ister insan diyelim, hiç fark etmez. Özne diyelim, başka bir şey diyelim. Zihinsel bir şey olduğu bir tarih. Bir idealizm tarihi bu aslında. Şimdi bu, ne diyelim, basit bir felsefi veya beşeri bilimler, özellikle toplumsal inşacılığı da dahil edersek veya dinsel inanç olsaydı sadece tek başına bir problem teşkil etmezdi, takdir edersiniz ki. Yani evet, birileri de böyle inansın, ne var bunda? Ama bunun aynı zamanda bir açıklama modeli olduğunu altını çizmek gerekiyor. Bu yaptığımız etkinlikleri açıklamanın bir yolu. Küçük bir ressam örneğiyle başlamıştık ya, o ressama bir geri dönelim ve bu açıklama modelinde resimde olan biten şeyin nasıl göründüğünü ele almaya çalışalım. Nasıl göründüğü kısmının altını çiziyorum. Birazdan nedenini göstereceğimi umuyorum bunun. Şimdi böyle bir modelde ressamın etkinliğine bakarsak, az önce de bahsettiğim gibi burada boyalar var, fırçalar var, tuval var. Başka şeyler de varsa da, başka neler olur? Okey, bu kadar. Değil mi?
Resim yani.
Evet, tamam.
Çok büyük bir dünya, bilemedim.
Tamam. Biz çok klasik düşünüyoruz, tamam. Böyle alengirli işlere kalkışmıyoruz. Tuvallere başka şeyler yapıştırmıyoruz. Tamam, sadece boyalı olsun. Bu paradigmadan bakınca ressamın yaptığı etkinlik zihninde yarattığı ve çoğu zaman sanki hiçten yarattığı gibi hatta bir şeyi bu edilgen maddeleri harekete geçirerek, değil mi, onlara şekillendirmesi olarak görünür. Yani resim diye en sonunda ortaya çıkacak tablo edilgen maddelerin ressamın etkinliği aracılığıyla onun zihninde doğan yaratıcı biçimi almasıdır. Bu da tanrı sanatçı diyelim, tamam mı? Bu çok yaygın bir paradigma. Hatta yani bugün de akademide büyük oran.
Birinci sınıf hocam.
Ne?
Güzel sanatlar birinci sınıf.
Tamam. Güzel sanatlar birinci sınıf. O yüzden diyorum ya, bu gündelik yaşama sirayet etmiş bir düşünme tarzı. Yani sadece şey değil. Yani doğal inancımız bu bizim. Tamam. Çünkü etkinliği, en çok kendi etkinliğimizi tanıyoruz. Yani çocukluğumuzdan beri bildiğimiz şey, bizim hareket ettiğimiz, çevremizdeki her şeyi biçimlendirdiğimiz. Dolayısıyla bunun, bu çocukça inancı şimdi sistematik olarak resmi göreceği yerde burası. Biçimleri ressam verir. Maddelerse ona boyun eğer. Çok da böyle görünmüyor mu? Neden hani bu şimdi problem oluyor? Bunun neden problem olduğunu resim yapma etkinliğinin kendisine yakından bakmazsak tam olarak algılayamayız. Yavaş yavaş hilozoizme doğru ilerleyeceğim buradan. Şimdi resim yapma etkinliği nasıl bir etkinlik? Tamam. Eli, fırça, boyalar ve tuvalle buluşturan bir etkinlik. Öncelikle o kısmını bir göz önüne alalım. Bir hayal edelim. Resim yapmayı nasıl öğreniyoruz? Ben resim yapmayı hiç öğrenmediğim için tamamen, ne derler, İşkembe-i Kübra'dan atacağım şu anda ama yanlış olacağını zannetmiyorum. Nedense bu konuda da kendime aşırı özgüvenliyim. Bakıyoruz, resim yapmayı nasıl öğreniyoruz? Öncelikle hangi renkteki boyaların karıştığı zaman hangi renkleri oluşturduğunu öğreniyoruz mesela. Bunların ne kadar, mesela yağlı boyaysa işte hangi malzemeyle karışıyorsa, neyle karışıyor? Tinerle mi karıştırıyoruz yağlı boyayı biz? Yağ. İnceltmek için.
Yağ.
Yağla, okey. Ben guaj diyeyim de suyu kullanmak istiyorum. Guaj boya olsun. Yağ diyemeyeceğim yağlı boyada. Guaj boyada mesela ne kadar su tutuyor? Suyla ilişkisinde ne kadar seyreliyor? Ne kadar sürede kuruyor mesela? Değil mi? Bunlar resim yaparken önemli şeyler. Dolayısıyla boyanın 3 tane eşiği var. Islanma, kuruma ve birbirleriyle karışımına göre renklenme eşikleri var. Tamam mı? 3 tane eşik öğrenmemiz gerekiyor en temelde. Fırçaya dönüyoruz. Fırçayla ilişkimizde neler öğreniyoruz? Bir sürü fırça kullanıyoruz. Niçin en başında? Çünkü her fırçanın ayrı boya tutma kapasitesi ve bu boyayı tuvalde belli bir şekilde, işte daha ince, daha kalın gibi tuvale uygulama kapasitesi var. Dolayısıyla fırçayla ilgili de 2 tane eşiği, ne kadar su tuttu, ne kadar boya tutabildiğini ve ne kadar tuvale uygulayabildiğini ve nasıl uyguladığını öğrenmemiz gerekiyor dolayısıyla. Fırçanın da belli eşikleri var. tuvale döndüğümüz zaman ne görüyoruz? Tuvalle ilişkimizde de tuvalin ne kadar boyayı taşıyabildiğini, bunu ne kadar sürede içine emdiğini, suyunu en azından kurumasına eşiklerini nasıl kurduğunu ve ne kadar katmanlar halinde boya tutabildiğini aynı zamanda öğrenmemiz gerekiyor. Yani etkinliğin kendisine baktığımız zaman ben bu eşikleri artık kapasite demeye başlayacağım. Tamam mı? Aynı şey çünkü bir şeyin kapasitesi onun şu veya bunu yapabilmesini tanımlayan eşiklerle ifade edilir. Aslında 3 tane malzemenin eşiklerini tatbik etmemiz, çıraklığını yapmamız gerekiyor resim öğrenirken. Bunu, yani resim sanatında ustalaşmak demek, birazcık Platon gibi konuşalım şimdi. Böyle konuşur çünkü. Boyanın, fırçanın ve tuvalin kapasiteleri üzerinde, materyalin etkinliği üzerinde uzmanlaşmak demek, ustalaşmak demek. Onları tatbik ederek, onların çıraklığını yaparak, eli onların bu kapasitelerine uygun bir şekilde kullanmayı öğrenmek demek. Yani çok fazla beklerseniz fırçadaki boya kurur gibi. Bu tarz basit hatalar yapmazsınız zaten bir süre sonra. Hani. Dolayısıyla sadece tuvale bir takım renklerin, bir takım çizgilerin, erilerin yapılması açısından baktığımız zaman, şimdilik başka boyutlarını bir kenara bırakırım resmin. Aslında bu etkinlikte etkin olan şeylerin hem el, ama hem fırça, hem boyalar, hem de tuval olduğunu keşfediyoruz. Bunlar da etkin. Bunların kapasiteleri ve şeyleri var, sınırları var. Değil mi? Bunların sınırları var ki o sınırları aşarsanız istediğiniz sonuçları alamazsınız. O sınırları zorlayabilirsiniz. Bazen başarılı olursunuz, bazen başarısız olursunuz. Yani size direnirler. Her şeyi yapmak istemezler. Mesela bir kağıda resim yapıyorsanız tuval yerine, o kağıdın taşıyabileceği su kapasitesi bellidir. Yani bir yerden sonra kağıdı parçalamaya başlarsınız değil mi? Çok sulandırırsınız boyalarınızı. Doğru mu? Akıl yürütüyorum. Tamam. Hiç bilmediğim bir alanda atıp tuttuğum bu kadar zaten. Güzel. Şimdi dolayısıyla gerçek etkinlik bize onu düşünme tarzımızda, yani holomorfik modelin içinde düşünme tarzımızdan bambaşka bir şey sundu. Bambaşka bir görünüş, bambaşka bir etkileşimler silsilesi sunuyor. Hatta mesela tuval mecrası diyelim artık genel olarak buna, ya da resim mecrası diyelim. Resim mecrasının bu tarz sınırlıkları yüzünden değil mi, sanatçılar başka mecralara yöneliyor. Mesela artık boyanın yapamayacağı işleri yapmak için kumaşlar kullanmaya başlıyor tuvalin üzerinde. Başka malzemeleri devreye sokuyor. İşte bir tahta parçası yapıştırıyor. İşte bir bez parçası yapıştırıyor. Yani başka şeyler de kullanma ihtiyacı hissediyor. Dolayısıyla yeni malzemeler dahil etmesi gerekiyor ki artık o malzemenin sunmadığı başka kapasiteleri yürürlüğe koyabilsin. Tamam mı? Dolayısıyla bu aslında sanat tarihinde de mecraların değişimini ya da belli mecralara yeni malzemelerin dahil edilişini bu tarz problemler etrafında örebileceğimize dair naif bir yarı teorim var şu anda. Bunun üzerinde çalışıyorum. O yüzden daha fazla tartışmayayım bunu sizinle. Yani kafamda net değil henüz her şey. Okey. Burası böyle. Tamam. Ressam örneğinde görüyoruz ki tamam, ortada bir biçim var ama biçimin oluşumunda etkin olan şeyler sadece biçim değil şimdilik. Tuvalin üzerinde oluşacak biçimdeki etkinlik malzemeleri de kapsıyor. Malzemeler de etkin bu süreçte. Maddeler bu biçimi almaya muktedir olmasalar bu biçimi alamaz. Yani maddelerin kapasitelerinde sadece genel olarak biçim almak anlamında değil, belli bir biçimi, dolayısıyla belli bir örgütlenmeyi kabul edebilmesi ve bunu elimselleştirebilmesi gerekiyor. Birazcık daha farklı bir alana doğru gidelim resimden. Mesela canlı yaşamın oluşumu meselesine gidelim. Burada çünkü ortada artık ne ressam olacak ne başka bir şey olacak. Yani insan faktörüyle işleri karıştırır, niyetler falan var. Tekrar döneceğim resme bu arada. Ama mesela canlı yaşamı, yani organik anlamıyla bildiğimiz canlılığın, mesela bir tek hücrenin oluşumu nasıl mümkün oldu? Bugün biyolojinin içerisinde onu nasıl düşünüyoruz? Oraya doğru birazcık ilerleyeyim. Nasıl bir hikaye kuruyoruz? Bir ilkin çorba vardı. Protein bakımından zengin. Tamam. Bu protein bakımından zengin çorba, çorba diyorlar buna gerçekten. Deniz yapısı gibi düşünebilirsiniz bunu, bir balçık gibi düşünebilirsiniz. Sürekli olarak güneşin mor ötesi ışınımları tarafından dövülüyor. Yani bir enerji girdisi var bu çorbaya. Sürekli enerji giriyor. Madde de giriyor. Enerji ve madde girdisi var. Daha sonra belki yine bakarız buraya. Buna dinamik sistemler teorisi alanında düşünüyoruz aslında.
bir sisteme madde ve enerji giriyorsa sürekli olarak o sistem dinamiktir. Yani kendi kendine evrilmeye muktedirdir. Şimdi göstereceğim ne anlamına geldiğini. Dolayısıyla böyle olunca karbon burada başrol oyuncumuz özellikle. Karbonun çok farklı şekillerde bileşikler oluşturmaya, kimyasal bileşimler oluşturmaya dair bir kudreti var. Farklı farklı şekillerde. Bunlar amino asitler halinde oluşmaya başlıyor. Amino asitler proteinlere dönüşüyorlar yavaş yavaş. Ondan sonra bu proteinler, amino asitler bildiğimiz anlamda yaşamın ilk temel bilimi olan RNA'lara evriliyorlar. RNA'nın özelliği ne? RNA'lar ortamda amino asitler olduğu zaman ve enerji olduğu zaman, ısındığı zaman yani tabiri caizse, ortamdaki amino asitleri kendilerini yeniden üretecek şekilde kopyalıyorlar, alıyorlar onları, birleştiriyorlar ve yeni kendilerine özdeş bir oranda RNA'lar üretiyorlar. Hikaye böyle devam ediyor. Bu cansız maddeler RNA'lar halinde örgütlendi. Bu hala canlılık değil. Sonra bu RNA'lar etrafında kılıf örgütlenmeye başlıyor. Başka yağları, başka malzemeleri kullanarak. Sonra bu kılıflar artık daha farklı şekillerde davranmaya başlıyor. Birbirlerini enfekte etmeye başlıyorlar falan. Tek hücreliler, çok hücreliler gördüğünüz gibi en sonunda kendiniz içinde bulduğunuz bu devasa ve önemli kısmı da maalesef yok ettiğimiz canlılar aleminde buluyoruz. Yani buradaki bilimsel teknik ayrıntılar bir yana dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Örgütlenmeyi dışarıdan herhangi bir biçimin dayatılması olarak tasavvur etmiyoruz biyolojide artık. Evrim tarihinde de, evrim teorisinde de ama genel biyolojide de nasıl tarif ediyoruz? Cansız varlıkların daha karmaşık bileşikler oluşturarak, birbirleri etkileşerek daha yeni şeyler üretmesi olarak tasarlanır. Örgütlenmeyi maddenin kendisinde, onun kendi kudreti olarak ifade ediyoruz. Tamam mı? Biyolojide. Canlı yaşamı, organik canlılık, cansız maddenin kudretidir. Onun kendi kendini örgütleyebilme kudretidir. Enerjiyi kullanarak, etkileşimlere gerek, kimyasal reaksiyonlar aracılığıyla. Bunların hepsini aslında lise biyolojide görmüştük belki siz bilmiyorum matematik. Ama hepimiz gördük değil mi? Gördük tabii. Birinci sınıfta falan belki ortaokulda. İşte kovalent bağlar, bilmem neler, elektron alışverişi. Bunların hepsini biliyoruz mekanizmalarını. İşte hilozoizm özü bu. Hilozoizm dediğiniz zaman düşündüğümüz şey şu. Hile burada yine madde, zoe yaşandı. Ama benim yine bence sözcüğün kendisi pek bir şey anlatmıyor. Burada kastedilen şu. Nasıl hilomorfik modelde biçim ve madde ayrı evrenlere yerleştiriyorduk ki etkinliği ve edilgenliği de çok katı bir şekilde ayırt ediyorduk. Burada artık biçim ve madde bir süreklilik halinde tasavvur ediliyor. Ayrı bir alem yok, ayrı bir boyut yok, bir aşkınlık yok. Biçim maddenin kudreti, kendi kendine örgütlenme kudreti anlamını kazanmaya başlıyor. Bunu aslında, bu arada bunu böyle tutarlı bir felsefi görüş haline getiren birkaç kişiden bahsedeceğim ama burada en büyük borcumuz kesinlikle bilim. Onu da açıkça söyleyeyim. Yani bu modeli bugün size böyle bu terimlerle ifade edebilmemi sağlayan ve bunu çalışan filozofların aracılığıyla tabii ki terimi sağlayan şey bilimdeki atılımlar. Modern bilimdeki atılımlar. Neyse. Filozoizm dediğimiz zaman dolayısıyla kastettiğimiz şey biçim ve madde arasında bir şeklilik olduğu, biçim dediğimiz şeyin maddenin kendi kendine örgütlenme kudreti olduğu. Devam edelim biraz da. Bir iki örneğe bakalım yine. Antik Yunan'da aslında bu tarz görüşün ilk nüveleri var. Atomculuk okulunda işte Demokritos'tan Epikuros'tan Lukretius'a kadar bir okul bu. Mesela onlar dünyayı nasıl açıklıyorlar? Aslında bu modeli çok yakın bir şekilde açıklıyorlar atomcular. Diyorlar ki herhangi bir büyük cisim, onlar için tanrılar da dahil, çünkü artık Yunan'da mitik inançların çerçevesinin dışına çok çıkmaz filozoflar. Tanrıların kendileri de dahil olmak üzere farklı biçimlerdeki atomların birbirleriyle çarpışmaları, birbirleriyle ilişki kurmaları ve örgütlenmeleriyle oluşur. Onların atomcu modelinde de aslında bu hilozoik bakış açısının modelin ilk örneklerini görüyoruz. Fakat şunu ifade etmeme izin verin. Bu düşünce tarihine daima, yani modern bilimin atılımlarına kadar en azından, daima bir yeraltı akımı olarak işleyecek. Buradan işte susacak, stoacılara birazcık geçecek. Stoacılardan sonra Spinoza'ya birazcık geçecek. İşte Nietzsche'ye gelecek falan ama genellikle biz dünyayı idealistler gibi tasavvur etmeye devam edeceğiz. Öyle düşünmeye, öyle sanatçı şeyleri yazmaya devam edeceğiz. öyle felsefi teoriler geliştirmeye devam edeceğiz. Yani hepimiz hegelci olacağız. Hepimiz otom inşaatçı olacağız. Bunlar her zaman için görünenin aksine sağ duyumuza çok daha hitap ettikleri için büyük oranda. Yani akademik başka meseleler de var burada ama yine de bunun bir yeraltı akımı olduğunu hissetmenizi istiyorum. Yani daima baskılanmış felsefede bir görüş. Dolayısıyla aslında filozofik model dediğimiz zaman biz materyalizmi kastediyoruz. Bir materyalizm tarihinden bahsediyoruz. Baskılanmış, ikinci plana itilmiş de olsa aslında alttan alta daima sürmüş bir şey.
Nasıl, iyi gidiyor mu buraya kadar? Her şey yolunda mı? O kadar soyut değil değil mi?
Sorabilir miyim?
Tabii.
Şimdi bu, yani bu meseleyi yaşamın oluşması bağlamında çok iyi anlıyorum. Orada bir kendini organize olan bir madde var. Hı hı. Ama siz anladığım kadarıyla diyorsunuz ki bir ressam tuvalin karşısında da işte tuval bir nesnedir. Ressam da böyle tanrı gibi bir yaratıcı figür. İşte malzemeye, boş malzemeye can verir, şekil verir. Bu da böyle değildir. Bu da, burada da bir tıpkı canlıların kendini forma ettiği gibi bir ilişki mi var? Ya da onun o bir analoji mi yoksa gerçekten öyle mi?
Yok bir analoji
değil. Yani ben tuvali kesiyorum yani. Bu bir şey, çorba değil yani.
Tabii ki de. Tabii ki çorba değil ki bizesin.
Öyle değil. Ama işte niyetli etkinliklerde işte insan faktörü daima karışık. Ortada zihin var, biçim var. Şimdi filozoik model sadece madde ile biçim arasında sürekli kurmaktan ibaret değil. Yani sadece örgütlenmeyi maddenin bir kudreti olarak ifade etmekten ibaret değil. Aynı zamanda bunu biz müzakere diyoruz. İnsan biçimci bir ifade ama olsun kullanalım. Bunu madde arası bir müzakere, bir etkileşim süreci olarak da ifade etmek demek. İlk boyutuyla az önceki ressam örneğine dönersek ya da başka tür sanatlarda da heykelde de düşünebilirsiniz. Heykeltıraş aklında bir biçim oluşsa bile, şimdilik olaya çok değişmedim hale, birazdan değişeceğim örneğin. Bir biçim oluşsa bile bu biçimi uygulaması için boyayla, fırçayla ve tuvalle müzakere yürütmesi gerekir. Yani onları basitçe tabiat altına almaz. Dediğim gibi ressam olmayı öğrenmek üzere bu akademi niye var? Bu müzakere etme pratiklerini öğrenesiniz diye var. Adını böyle koymuyor olabilirsiniz. Zaten problemlerimizden biri bu. Yani yaptığımız şeyi görme biçimimizle ilgili bir problem var. Bu problem üstüsü beni de alakamı karıştırıyor. Yani bu ideoloji midir, değil midir? Kerem Hoca ile tartıştığımız ve düşündüğümüz bir şey ama her halükarda aslında sanatçı olmayı öğrenmek demek malzemeyle müzakere etme, onların sınırlarını, değişim ve dönüşüm eşiklerini öğrenmek demek. Malzemeyi öğrenmek demek. Sadece tuval o kadar yüzyıldır sağlam ve oturmuş akademik avukatörü mecler ki buna dikkat etme gereği duymuyoruz. Ancak işte güncel sanatta yeni malzemelere açıldığımız zaman o malzemelerin kapasiteyi keşfederken fark ediyoruz. Ha aslında buymuş yani. İşte alıp rastgele çöpten bir şeyler onunla birleştirip heykel yapmaya çalışan bir güncel sanatçı. Bu çürüyen, dağılan, bozulan, yamuk yumuk şeyleri kapasiteleri keşfetmek zorunda yani. Çünkü malzeme çok çeşitleniyor. Başka tür yerleştirmelerde düşünebilirsiniz yani. Orası size kalmış ama her yukarıda en bildiğimiz, en kendimize güvendiğimiz mecralarda bile farkında olmadan müzakereler yapıyoruz. Sadece onda çok ustalaşmış durumdayız ve bunu göz ardı edebiliriz. Çünkü zaten atlıyor neredeyse eğitimden gelen bilgiyle. Zaten boyanın ne yapabileceğini, fırçanın ne yapabileceğini, tuvalin ne yapabileceğini gayet iyi biliyoruz.
Ya çok güzel. Tabii. Ben orada biraz aklım karıştı. Malzemenin kapasitesi derken sanki böyle içinde sığ bir alanda kalıyor. Şu an yani sanat yaparken şimdi boyanı ya müzakereyi belki şöyle anlamak lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız?
Tabii ki de.
Her maddenin, her kullandığımız materyalin bir kendi anlamsal kodları var. Biz bu anlamsal kodlar üzerinde üretiyoruz. Ve o iş birliğine de biz oradan gidiyoruz. Ben ilk söylediğinizde şöyle bir aralış yaptınız diye zannettim. Yani çok geleneksel anlamda sanatçıyı tanrısal bir noktaya koyduk gibi ve oradaki çıkan formu da işte aslında o bir idealar dünyasının bir yansıması gibi aldık. Fakat bugün artık sanat o işbirliği modeli yine madde pasif değil. Madde çok aktif ve kendi varlığı içerisinde kendini temsil ediyor. Bir tek burada fikrin kendisiyle maddenin kendisinin o işbirliğinin o zihinsel süreç içerisindeki ortaya çıkmasıyla ilgili diye düşünüyorum. Ha bilmiyorum, yanılıyor muyum? Yani orada biraz...
Bu bana idealist geliyor mesela sizin söylediğiniz gibi.
Çünkü özür dilerim.
Tabii ki tabii. Tabii ki.
Yani sanatçı burada kafasında bir form var, hala bir anlam var. Onu yine maddeye dayatıyor aslında. Yok. Yani maddenin kendi anlamsallığı, yani başka, yani kendi enerjisi başka bir şey. Benim ona anlam aramam, anlam dayatmam başka bir şey değil.
Bilmiyorum. Orada bir tabii ki soru. Yani biz burada maddenin hiçbir zaman anlamsallığını koparmıyoruz. Koparamayız da zaten. Yani bizi zaten işlediğine götüren şey o maddenin anlamsallığıyla benim düşündüğüm şey arasındaki o işbirliğini sağlayacak ilişki diye düşünüyorum. Yani orada keskin bir şey koymuyorum ama yani öyle düşünüyorum. Onun için de yani sadece açmak istedim.
Yok yok, çok bence çok güzel. Ben bir açıklama önereceğim. Buna bakalım ikiniz nasıl bulacaksınız diye şey yapayım. Yani doğrudan sonra yanıtlamak yerine kendi terimlerimle açayım konuyu. Ama tam da aynı şeyi noktaya gelmek üzereydim. Şimdi şurası tamam. Yani tablonun cismaniliği diyebileceğimiz şeyi elin, boyanın, fırçanın, tuvalin kuvvetlerinin müzakeresi olarak formüle edebiliyoruz. Peki ama tablodaki nihayetinde işte bir Monet tablosunu, bir Modigliani tablosunu ayırt edebilmemizi sağlayan, onların üsluplarını kuran unsurlar nereden geliyor? Yani bunları rastgele karıştırınca bu oluyor mu? Şunu hemen söyleyeyim. Bu rastgeleliği kullanan sanatçılar var. Polak var değil mi mesela? Ya da atıyorum kendi kafalarıyla bir biçim düşünmek yerine doğadaki biçimlerin oluşumlarını kayda geçirmeyi tercih eden sanatçılar da var çok yoğun bir şekilde. Hani ben özellikle klasik bir mecra ile klasik yapım tarzını ele aldım ki ne diyelim, düşmana evineyelim. Hani o yüzden. Yoksa hani beni destekleyen çok fazla sanatçı örneği var da onları bir kenara bırakıyorum. Şimdi cismaniliği kuran maddeleri ve onların nasıl örgütlendiğini anladık. Ama peki daha tinsel boyutlarını da işin içine katabilirler. Tinselliği artık aşkın boyutta değil de düşünceyi, bu arada tinsel değil de düşünceyi, zihinsel etkinliği, tinsel bir şey daha doğrusu aşkın bir boyuta havale etmeden maddenin bir kudreti olarak formüle edebilir miyiz? Burada Shakespeare'e müracaat edeceğim. Genelde hep sevdiğimiz bir müracaat kaynağı olan. O güzel bir şeydi dediği bir güzel bir şekilde formüle ettiği bir şey var. Düşlerin yapıldığı maddeler. Hani biz düşlerin yapıldığı maddelerdeniz. Şimdi Hilozoik model sadece dediğim gibi madde ve biçim arasında sürekli kurmakla ilgili değil, terimleri çoğaltmakla da ilgili bir uğraşı var. Ben bu noktada bu terimleri çoğaltan iki fibriyoluk eşesini almam gerekiyor. Binyaya da Cildöröz ve Felix Gattari. Şimdi diyorlar ki biçim ve maddeyle ya da biçim ve içerikle, bu da kullanılır özellikle daha Hegelci Marksist kanatta, bu süreç bir biçim içerik terimleriyle de ifade edilebiliyor. Düşünmek hilomorfik modelin özüdür. Yani sadece iki tane terimi düşünmek. İşte gösteren, gösterilen. Bunların terimleri böyle kat eder durur. Toplumsal ilişkiler, işte bedenler. İki ayrı gerçeklik var. Biz diyor bu terimleri dörde çıkarmalıyız. Çünkü şeyler sadece cisimsel varoluşlarından ibaret değil. Aynı zamanda belli duyulur özellikleri, belli mesela bir organizmada işlevler vardır, hareketler, eylemler, algılar vardır. Bir de bir ifade boyutu oluşturur bu. Yani sadece cismani bir varoluş değildir herhangi bir varoluş. Aynı zamanda o varoluşun bir parçası olan daha zihinsel, daha duyusal, daha ne diyelim düşünceye açılan taraflar da içerir, işlevler içerir. İnsana geldiğimiz zaman fikirler açıyor. Şimdi hani çok yine şeylerde kaybolmayan, çok da ben de artık yavaş yavaş toparlamış olayım böylece. İnsanlarda kalalım ve ressamda kalalım biz sadece. Dolayısıyla ressamın fikirleri de var. Ressamın fikirlerini de maddi bir şekilde açıklayabiliriz. Şimdi içerik ve ifadeyi bir ikiye böldük. Bir yanda işte cismani, bir yanda cisimsiz, daha böyle soyut, daha düşünceye açık şeyler. Gözlük Altları diyor ki hem içerikte bir biçim ve madde var. Burada içeriğin biçimini kuran, yani tuvale belli renklerle, belli işte eğrilerle, belli işte çizgilerle ifade eden o maddenin öz örgütlenmesi. Elinde dahil olduğu bir öz örgütlenme. Fakat bu tabloda onu Monet'in tablosu kılan şey, yani işte Modigliani'nin tablosu kuran şey, Cézanne'ın tablosu, mesela Cézanne'ın manzaraları kılan şey daha cisimsiz bir boyut. Yani anlamla daha ilişkili, daha doğrudan seyircinin deneyimi sayesinde kurulabilen ve Cézanne'ın da sonuçta zihinsel olarak ürettiği bir boyut var. Yani artık ona biçim demiyoruz fark ediyorsanız. Onu artık ifade diyoruz. Bu ifadenin de bir biçim ve bir maddesi olmak zorunda. Yani materyalizm cisimsiz şeyler için de bir madde tahayyül etmek zorunda. Bu madde nasıl bir madde? Şöyle bir madde. Aslında bu yine bizim göz ardı ettiğimiz ve bizi aslında insan merkezlikten kurtar aslında işte oteli ben olarak konuştum ben de şimdi. Neyse sonra tekrar dönelim bu konuya. Şimdi bu boyuttaysa düşünceleri yani aklımızda canlı olan fikirleri kuran işte bir sanat tarihi, bir düşünce tarihi, bir bilimler ve insanın yaşamı boyunca maruz kaldığı karşılaşmalardan edindiği izlenim ve duygular var. İşte aklımıza gelen yaratıcı bir fikrin maddesi de bu karşılaşmaların biriktirdiği şeyler. Bir bilinç dışı madde gibi düşünün bunu. Bir kütle orada. Sadece zihnimizde değil ama şimdilik öyle kabul edebiliriz. Dolayısıyla aklımıza gelen biçimin de, yani aklımıza gelen biçimin, o Sezan manzarasının biçimini kuran bir maddeler silsilesi de var. Sezan'ın toplumsal ilişkileri, cisimlerle etkileşimleri, bilim okumaları, algıya dair okumaları, algıya dair problemleri. Bu problemler öyle bir yerde tanrısal bir şekilde zihninde oluşmuyor. Hayatı boyunca okuduğu, konuştuğu, ettiği şeylerin deneyimiyle birikiyor. Tıpkı nasıl boya bir yerlerde birikmişse bir fiziksel madde olarak, bu da fiziksel olmayan bir madde olarak bir yerlerde birikiyor. En başında da onun zihninde birikiyor. Dolayısıyla o biçimi de o şekilde icat edebiliyor. O biçim de o karşılaşmaların kendini fikir olarak örgütlemesinden ibaret. Bakın orada da kendi kendine örgütlenme var ama artık cisimsel bir örgütlenme değil. Burada kendi kendine örgütlenen şey bu karşılaşmalar. Hani aklımız bu ne kadar güzel bir fikir diye geldiği anları kastediyorum. Beynin burada bir etkinliği var kuşkusuz ama. Dolayısıyla aklıma bu fikir bu şekilde geliyor. Orada da bir madde biçim sürekli başka bir bu şekilde var. Tablomuzu tamamlayalım şimdi. Aklımıza bir fikir geldi. Bir problemimiz var. Mesela algı ile ilgili problemleri var Sezan'ın. Bir manzarayı algılamak, bir doğa parçasını algılamak nedir diye şimdi çok kaba şekilde getireyim ve bu problemi seyircinin de deneyimlemesi için bir tesir halinde örgütlemek istiyor. Bir anlam evreni kurmak istiyor tablosuyla. Dolayısıyla boyalarla müzakere etmek zorunda. Yani biçim aklına gelen ifadenin biçimiyle doğru içerik biçimini eşleştirmek zorunda. Bu bir deneyleme süreci bakın artık. Yani Sezan belli bir tablo yapana kadar kaç kere farklı şekilde tablolar yaptı kim bilir. Yani daha doğrusu istediği üslup dediğimiz şeyi oluşturana kadar bir sürü deneyden geçmek zorunda. Bir böyle yaptı beğenmedi, bir şöyle yaptı beğenmedi. Artık içeriği ve ifadeyi birbiriyle eklemlemek için bir yandan cismani bir şeyi örgütlemek bakımından sürekli deneyler, müzakereler yürütmek zorunda. Bir yandan da istenen sonucu elde etmek için bir sürü şeyi de elemek zorunda. Tekrar hani sanat tarihinin son çağına gelirsek bazen bu yetersiz olduğunda mecra değiştirmek zorundayız. Yani aklımıza gelen öyle problemler vardır ki bu problemler zaten baştan sinematografik bir aygıtı çağırır. Yani bunu artık şiirle, resimle, heykelle değil de bir videoyla ifade edebiliriz. Öyle problemler değil ki bunlar mesela bir performansı çağırır. Doğru cismani unsur aslında bir bedenin hareketleri, jestleri, mimikleri olmak durumundadır. Artık bir tablo, bir heykel olamaz. Benim Mahmet çalıştığım yer şurası. İfade ve içerikle çoğalttığımız zaman meseleyi iki ayrı madde, iki ayrı biçimin birbiriyle etkileşimlerinden, müzakerelerinden bahsetmeye başlıyoruz. Evet, hala bir kinsellik, hala bir zihinsellik var ama bu hala dünyevi, yine bir maddenin öz örgütlenmesi olarak kavranan. Fikirlerin öz örgütlenmesi aslında çok da böyle tuhaf bir şey değil yani.
Hocam iradeyi sanki kaldırıyoruz diyor o zaman. Tabii şimdi kaldırıyor. Ben arkadaşın resmine nasıl yardımcı?
Tabii iradeyi kesinlikle
kaldırmamız. Sanat eğitimine de kaldırmamız gerekiyor.
Yok, sanat eğitimini niye kaldıralım?
Ama karşılaşmaları nasıl?
Güzel sorular bunlar. Öncelikle özgür iradeyi kesinlikle kaldırıyoruz. Yani burada benim bir problemim yok. Materyalistle böyle problemleri olmaz. Materyalistler özgür iradeyi çat diye siliverirler. Yani ne yapıyor yaptıkları şeydir bu. Problemimiz özgür irade değil. Ama belli karşılaşmaların bizi eğilimli kılması, belli eğilimler arasında göreli tercihlerde bulunuyoruz. Bunun için özgür iradeye ihtiyacımız yok. Yani resim mecrasıyla karşılaşmak, şu veya bu ressamla, şu veya bu hocayla karşılaşmak bizi belli türde resimler yapar. Hatta resim mecrasını terk eğilimi kılabilir. Yani bazen terk etmemek de ısrarcı olabiliriz, bazen de terk ederiz. Bunlar bize problemler veriyor.
İradeyle ilgili bir sorun var. İradeden kastınız oradaki işin atlatışı, yani atlanması mı? Yoksa sizin farklı bir tanım mı?
Koşulsuz karar diyelim özgür iradeye, tamam mı? Herhangi bir koşula bağlı olmayan. Yani net bir tanım verir. Herhangi bir koşul yok. Yani hiçbir koşul yok. Hep yekten karar verebiliyorum. Bu özgür iradedir. Yani değil mi?
Bir şey sorabilir miyim? Bu özgür iradeyi kaldırmak mimardan bahsettiğimizde hani modernitenin başında Tanrı'yı kaldırdığımız gibi mi kaldırıyoruz? Yani yokmuş gibi mi sayıyoruz? Olmasa da biz hayatımıza devam ederiz gibi mi? Yoksa yani reddetmek anlamında mı?
Yok, imkansız olduğunu göstermek anlamında. Yani biz karşılaşmalarla örülü varlıkları, hayatımızın her tarafında canlı cansız bir sürü varlıkla bağlantılıyız. Dolayısıyla hani hiçbir şeye yekten karar vermeyiz. Daima belli koşullar altında kararlar veririz ve bu özgür değildir o an. Yani özgür iradenin içeriğindeki... Ha burası değil mi? Yani maddelerden bahsederken hiç böyle sorular gelmedi. Özgür irade dokunduğunca işler karışıyor. Yani kastettiğim şey tamam imkansızlığını da göstermek biraz.
Daha iyi anlaşılması gereken bir şey. Diğerini
öğrenmek. Tabii tabii. Özgürler de gerçekten büyük bir problem bu arada. Bundan daha büyük bir problem bu arada.
Ama özgürlerini de ortadan kaldırmayacak gizli bir gücün olması gerekiyor.
Gizli bir gücün. Kaldırmıyoruz anlaşılan. Yani zaten yok. Yoksa, zaten olmadığını göstermeye çalışıyoruz.
Peki sizin adınız bir kastettiğiniz ileride aynı ileride.
Hayır, ben burada şey anlamaya çalışıyorum. Şu, yani zaten öyle bir özgür iradenin olmadığı çok açık. Ben, beni yapan şey milyarlarca ilişki bütün. Yani toplum, sağlık, maddi, şu bu falan. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Yani ben zaten benim bir illüzyon olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Burada bir süre geçici olarak bunu sürdürüyor. Burada bunun pratik karşılığını nasıl kuracağız? Yani senin resmini ben... sen bana şunu diyebilirsin. Yani bu bir maddi birliktelik. Bu maddeler bunu bana isim verdi. Lan bütün yargılama olanağını elinden alıyorsun. Belki de bunu yapmak.
Yani biraz bu aslında Kant'ın fikrinin geçersizliği üzerine, yani Kant'ın o belirleyiciliği, zihinsel belirleyiciliği ortadan kalkması meselesi. Yani her şeyi belirleyen aklın kendisinin ortadan kalkması
Güzel. Ya şöyle diyebiliriz bence. Belki hani irade olsun, niyet, irade hiç fark etmez. Eğilimli olmak bir şey ama bir eğilimi sürdürmek, bu eğilimde sebat etmek ve onu bir şeye dönüştürmek başka bir şey. Yani şu veya bu ilişkiler, şu veya bu karşılaşmalar hepimizi bir şeye eğilimli kılabilir. Mesela bu eğilimimizi bir resim yapmaya yönlendirebilir. Ama bu eğilimler her şeyden önce maruz kaldığımız ve ifade etmek istediğimiz problemi, tesiri, aktarmak istediğimiz tesiri başarılı bir şekilde aktarmamızın garantisi değil. Ve aktaramamanın bahanesi de değil. Yani sormak istediğin dolayısıyla yargılama olanağını açmak istiyorsan yargı demeyelim ama... Şöyle yani yargı derken biliyorsun yargının kurucu terim zaten özgür iradedir. Yani bir davranışın yargılanabilmesi için onun koşulsuzca vuku bulması gerekir. Yargı demeyelim ama eleştirinin imkanı var. Neyi ölçebiliriz burada? İşte başarısız tablo nasıl bir tablo olabilir? Problemsiz olabilir mesela. Hiçbir problemi olmayan bir tablo başarısızdır. Yani sanat eseri değildir. Bir problemi yok. Bir şey yani o anlamda bir şey ifade etmiyor mesela bir. Ya da bir problemini iyi ifade edemiyor. Bir problemi vardır. Bir şeyler seziriz ya bir şey yapmak istemiş belli ki. Ama bunu iyi ifade edemiyor olabilir. Yani müzakere kötüye gitmiş olabilir cisimali tarafta, tamam mı? Müzakereler başarısız olmuş. O mecra bu problemi ifade etmeye yetmemiş olabilir mesela. Dolayısıyla bunları eleştirmek ve bu mesafeleri ölçmek, problemi, tesiri ve bunu ifade eden unsurları birbiriyle ilişkisinde analiz etmek her zaman için mümkün.
Ama bu özür dilerim. Hep özneyi kabul etmiyor musunuz hocam bu söylediğiniz örnekler? Evet. Yani bir öznelik atfediyoruz sanatçıya.
Evet, var ama niye olmasın ki?
Peki tamam.
Ha, buradaki öznelik artık öyle bir öznelik değil çünkü. Yani daha doğrusu burada öznelik de değil doğru terim. Burada eylemlilik var. Eylemlilik var ve burada evet, insan bedenlerinin özgür motor becerileri sayesinde kazandıkları fazladan kudretler var. Bu şey gibi düşün, yani insan bir boya değil. Boyanın kendi kudretleri var, kendi kapasiteleri var. İnsan bedenlerinin kendi kapasiteleri var. Fikirlerin kendi kapasiteleri var. Bunların hepsi ayrı maddeler ve kendi kapasiteyi görürler. Çünkü biz de bu kapasite arasındaki ilişkileri anlamaya çalışıyoruz zaten. Özellikle insan burada özellik yapmaya belki de hiç gerek yok. Bu bir devre. Tatmin etmiyor mu sen zaten?
Aktif bir model var orada. Yani bir merkezi bir form olarak insan hala o modelden, yani eleştirdiğimiz modelden çıkamadığımızı düşünüyorum. Maddeyi hala şekillen. Yani bunun sınırlarını zorlayan sanatçılar, sanat eserleri var. Bunun farkındayım da. Belki üslupsal bir vurgu da olabilir yani.
Yani dediğim gibi bence en klasik anlamda bunun sınırlarını hiç zorlamayan ve kendini tanrı kabul eden sanatçılar için de yani megalomanilerin aksine durum böyle. Yani durum daima başka maddenin etkinliğiyle bir yerde etkinlik sürmekle ilgili. Yani şöyle söyleyeyim hatta. Burada bence insanı korumanın hiçbir sakıncası yok. Çünkü insan özel bir madde. Yani özel madde derken kendine özgü bir madde. Kendine özgürlüğü yüzünden zaten sanat büyük oranda bizim için var. Yani seyirci gerektiren bir şey sanat. Yani insan bileşeni zaten varsaymak zorundayız sanatta. Yani bahsettiğimiz şey örneğin bir karınca yuvası değil. Karınca yuvası için insana ihtiyacımız yok. Gezegenlerin oluşumunu açıklamak için insana ihtiyacımız yok. Bunlar insansız gerçekleşen süreçler. Sanat da, doğada, bütün diğer doğal süreçler gibi sadece insan bileşenini de gerektiren süreçler. Yani sanki burada insan merkezci olması bu etkinliğin doğasında var. Yani karınca yuvasını arılarla mı açıklıyoruz? Karıncanın etkinliği olarak açıklıyoruz. Karıncanın işte toprakla girdiği, besin maddeyle girdiği etkinliklerin bir neticesi olarak açıklıyoruz. Bu karınca merkezcilik mi? Sanat da insan gerektiren bir süreç ve bunda insan etkinliğinin daha baskın olduğu bir süreç olarak açıklıyoruz. Bu insan merkezcilik ise doğru bir insan merkezcilik. Yani sosyal ilişkileri açıklamak için de insanlara dönüyoruz mesela, paranteze alıyoruz bazı şeyleri. Yani yapacağımız şey bu zaten. Çünkü sosyal ilişkileri derken insanlarla bir asıl ilişkileri anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bence hani itirazın pragmatikten ontolojiye kaydığı zaman geçerli. Yani şunu kastediyorum, insan bütün etkinin tek merci haline geldiği oranda biz insan merkezci oluruz. Ama boyalar da, fırçalar da, tuvaller de etkinse, kendilerince bir faillikleri varsa bu insan merkezci olmaktan çıkar. Ama derece farkları var. Yani birisi daha fail, diğeri daha az fail olabilir. Birisi da, yani edilgenlik ve etkinlik yeter ki mutlak bir surette iki ayrı kutba bölünmesin. Yoksa bunun arasındaki derecelerden bahsedebiliriz. Bir şeyler daha edilgen, bazı şeyler daha etkin olabilir. Covid'de edilgendik mesela. Hastalık insan bedenine musallat oldu. Covid virüsü etkindi, biz edilgendik hastalık karşısında. Etkinliğimizi bir bocaladıktan sonra kurabildik, o da aşılarla. O da görece. Bir çay kaşığı Covid virüsü bütün dünyayı kasıp kavurdu. Dolayısıyla hani insanların dahil olduğu fakat insanların görece daha edilgen olduğu bir sürü süreçle tanıyoruz. Salgın hastalık gibi. Hocam çürütebildim mi?
Çok güzel anladım hocam. Yani evet. Sonuçta şey, fırça, yani şunu kabul etmemizde bir sakınca yok. Yani fırçanın benim perspektifimden en azından bana daha az edilgen olduğunu düşünmemde. Tabii bu da korkunç yani. Fırçanın işte samurdan yapıldığını, o samuru öldüren avcıyı, fırçanın yapıldığı ağacın türünü, o ağaçların nerede büyüdüğünü, o ağacın büyümesi için gereken şeyleri manyak bir parantez alıp sapıkça resim yapmaya devam edebiliriz.
Tabii ki de.
O zaman şöyle bir şey, doğanın kendisinde hiyerarşik katmanlar var. Kim üzerine tahkim kurarsa güç dengeleri...
Ya o bizim doğaya atfettiğimiz saçmalık. Yani öyle
ama
bir şey.
O zaman yani fırçanın özgür iradesi yok, insan fırça üzerine tahkim kuruyor. İnsanın özgür iradesinin bir sınırlığı yok.
Müzakere dedi ya, ama niye tahkim kuruyorsun ki?
Öyle bir algı oluşuyor sonuçta.
Fırça bir anda elinde oluşmuyor ki. O fırçanın da deniz türleri var. İşte ne bileyim o samurun da toplanması var. Bir sürü farklı bir şey etkenler.
Tahakküm demek için hiçbir gerekçe ben de bulamıyorum. Dediği gibi yani. Doğada da böyle bir tahakküm yok.
Oğuz hocam katılıyorum. Mesela boyayı neden yapılamıyor? Kalıcı olduğu için. Manzara tablosu günümüze kadar ulaştı. Da Vinci de mesela Mona Lisa para için yapmamıştır.
Yapabilir.
Büyük sanatçılar da para için sanatçı için ama tek emek amaçları 100 yıllar sonra, 200 yıl sonra birisi benim adımı bir yerde okursa mutluluk duyar. Buradaki nesne kalıcı olması nedeniyle seçilmiş nesne. Boya kalıcı olduğu için kullanılır. Ya da heykeldeki mermer çok kalıcı olduğu için kullanılır.
Anladım. Dediğine çok temelden bir itirazım yok. Sadece birkaç karşı örnek geldi aklıma. Bazen sanatçı bizzat geçiciliği vurgulamak ve altını çizmek için de sanat eseri yapabilir. Mesela buzdan heykeller geliyor aklıma en basitinden. Neden buzdan heykel yaparsın? Kalıcı olmayacak. Ama bizzat zaten bu durumda fanilik, geçicilik sanat eserinin problemidir. Değil mi? Bak o da buzda onun mecrası. Onu kastetmeye çalışıyorum. Yani faniliği tuvalle ifade etmek pek kolay değil. En azından sanatın temel kurucu boyut olarak yani. Ama mesela buz mecrasıyla bunu ifade etmek, o içeriğin faniliği ifade edecek şekilde örgütlenmesi çok daha kolay olduğu için buz heykeller yapıp sonra birkaç gün sonra erimesini sağlayabilirsiniz. Yani bu durumda da sanat eseri faniliği ifade eder ve başka bir mecra gerekir. Sadece bu karşı örnekleri de vermek istedim. Ama bu eylemin kendisi de kalıcı mı? Tartışırız belki. Bilmiyorum böyle bir sanatçı tartışılıyor mu ama tartışılabilir. 100 yıl sonra da. Var mı sorusu olan bilmiyorum. Teşekkür ederim.
Eklemek istediğiniz son bir şey var mı?
Ya ben basit bir soru sorayım. Plato'nun idealinden bahsediyor. Yani ideal değil de biçimdense daha iyi olur demiştiniz de. Orada biraz kafam karıştı. Yani ideal deyince daha böyle görünmeyen öz. Ama biçim deyince daha böyle gözle görülen bir şey.
Yok ya yani o şey Yunanca sözcüğün zaten kendisinden kaynaklı. Eidos o sözcük ve eidos zaten biçim demek. Yunanca'da şekil, biçim ve öz demek. Yani aslında ideal diye şey yapınca alıştık bu arada bu çeviriye. Yani değiştirelim demiyorum. İdeal demeye alıştık. Bu felsefe tarihinde yer tuttu ve sadece Türkçe'de değil Batı dillerinde de ideal bunun karşılığı.
Bizde hocam güzel sanatlarda bir problem var o kavramda da o yüzden çok kafa karışıklığı yaratıyor. Bir şeyin dış şekli zannediyoruz biçimi. Heykel bölümünde falan işte form verdi işte falan deyince sanki onun dış görünüşünün biçimi olduğunu zannediyoruz. Felsefeyle onun üst üste gelince hep bu soru çıkıyor.
Anladım abi.
Güzel sanatlar terminolojisinin problemi aslında.
Ya biçim de yine güzel bir sözcük değil çünkü. Doğru söyle. Dışsal bir şeyin heykelin işte dış görünüşü gibi oluyor. Aslında örgütlenme demek en doğrusu. Bu örgütlenmeden yani ida deyince de biçim deyince de söylemeye çalıştığım şey bir şeyin örgütlenmesi, bir şeyin biyolojik bir varlık olarak örgütlenmesi, bir şeyin bir kitap olarak örgütlenmesi. Bu örgütlenmeyi kastediyoruz. İşlevlerin, şeylerin örgütlenmesi, hareketin, devinimin, gelişimin örgütlenmesi. Biçim, ida eşittir bunlar örgütlenme. Sorunumuz o yüzden aslında çok temel bir şekilde şöyle ifade edilir. Hilomorfik modelde örgütlenmenin ilkesi örgütlenen maddenin dışında. Hilozoik modelde örgütlenme bir öz örgütlenme veya kendi kendine örgütlenme süreci olarak tasavvur ediliyor. Yani maddenin bizzat kudreti olarak ifade ediyor. Problemi de en temelde aslında örgütlenme süreci etrafında böyle dağıtabilirim.
Son bir şey sorabilir miyim?
Sor Kerem Hocam.
Bizim fizikten öğrendiğim bir şey ama bunu maddeye içkin bir şey olarak değil de maddeyle başka bir madde, iki, ne madde biraz kafa karıştı. İki nesne arasındaki etkileşimin kendisine atfetmek mümkün mü? Yani sanki öbüründe de maddenin bir
tabii
şeyi varmış gibi. Böyle
tabii.
Özcülük hissediyor.
Yok. Hiç öyle değil. Güzel bir soru sordun. İşte böyle kendi kendime sohbet eder diye konuşayım derken unuttum bir ayrıntı bu. Aslında biz madde deyince çeşitli cisimler halinde örgütlenmiş karmaşık bir bütünü anlıyoruz. Yoksa böyle bir şey değil. Yani böyle bir toz kendi kendine biçim almamış, örgütlenmemiş madde diye bir şey yoktur. Her madde şu veya bu düzeyde örgütlenmiştir. Temel parçacıklar enerji bile örgütlenmiş bir maddedir. Enerji olarak örgütlenmiştir sadece. Dolayısıyla problemimiz aslında zaten tam da farklı şekillerde örgütlenmiş cisimler arasındaki ilişkilerin yeni bir şey örgütlemesi. Tam da bunu bahsediyoruz. Yani ressam örneğine dönersek el artı İşte fırça artı boyalar artı şey. Bunun oluşturduğu bütün ve maddi bütün diyelim. Yani aslında bir çokluktan, bir karmaşık etkileşimler silsilesinden bahsediyoruz. Haklısın, güzel oldu. Ben de burayı aydınlatmış oldum böylece. Okey, her şey yolunda mı?
Tamam. En azından bu problemi düşünmemize iyi bir vesile oldu. Yani benim anladığım galiba bir işte masayla çalışacaksam bunu böyle pasif değil de bunun İşte sertliğinin aslında bir kapasitesi olduğunu düşünmek, bunun üstünden sanat yapmak.
Evet, hatta işte benim de söylemeye çalıştığım şey biraz Latourcu'da bir tını taşıyor. Zaten yapıyoruz. Zaten sanat yaparken bu maddelerin kapasitelerini öğrenmek zorundayız. Sadece bunları düşünceden kovuyoruz. Yani böyle düşünmüyoruz ama böyle yapıyoruz. Hani Marx gibi söylersek ne yaptıklarını bilmiyorlar ama yapıyorlar durumundayız hep bu durumda. Yani ne yaptığımızı bilmiyoruz ama öyle yapıyoruz. Ya başka bir yolu yok bunun. Bunlar duruyor, direniyorlar çünkü size. Yani bükebileceğiniz bir eşiği var. Fazla bükerseniz kırılacak ve işinize yaramayacak bir süre sonra. Kaldıracağı ağırlığın bir eşiği var. Onlara etkin bir yer açarsanız bu müzakere daha açık hale gelir sadece. Açık müzakere belki tahakküm kapalı müzakerededir. Aslında senin söylediğin şeye tekrar dönersen öyle sana yarın bir formülasyon kurabiliriz belki. Müzakere ne kadar kapalı olursa o kadar tahakküm biçimini alır. Mesela kapalı bir müzakerede Kerem Hoca'nın az önce söylediği gibi o fırça, samur mu demiştin? O fırçanın kıllarının samurdan yapıldığı bunun bir dizi canlının yok olmasına doğru gittiğini görmeyiz. Müzakere kapalı olursa bizim resim yapma etkinliğimiz bir tahakküm dizisinin de parçası olur. İlişkilerinin de bir parçası olur. Çünkü o kılı etkinliğini tanımadığımız için onun kaynaklarını sormalıyız, onun nasıl üretildiğini sorgulamayız. ve ister istemez bir tahakküm dizisinin parçası haline gelir etkinliğimiz. Ama müzakereye açık hale gelsek, onu bir kapasiteli olan bir şey hatırlarsak, bu kapasitenin kaynaklarını sorma imkanı açılıyor önümüzde. İşte su samuru kılı fırçası kapasiteli. Demek ki samurdan geliyor. Samur nereden geliyor? Nasıl yürüyor bu iş? Niye plastik fırça kullanmıyor? Niye plastik fırça kullanmıyor? Bu ne kadar iğrenç insanlarsınız. Samur fırça nedir ya?
Evet,
İki saniye etki vermiyor. Bak, ne güzel, ne güzel. İki saniye etki vermiyor.
Benim hocam bir şey sunacaktım da, o parantezi alıyoruz eylemi de aslında biraz zorunlu gibi geliyor. Çünkü bu kadar bilgiyi bir anda fark edip buna göre davranmak da çok bana şey gelmiyor. Süper bir şey geliyor ama.
Tabii canım, biz de süper bilgisayar değiliz. Yani bütün her şeyi böyle bağlayamayız birbirine.
Ha, ama işte
sorguya açık kalmak gerekiyor. Kastettiğim şey o. Yani hayatımız o kadar sıkışık değil yani. Bence o kadar da tembel olmaya gerek yok. Yani elime aldığım fırçanın da nereden geldiğini sorabilmeliyim bence. Yani bu o kadar da karmaşık bir şey değil.
Geçmişte gelecek arasındaki örgüt.
Samurun DNA'sını çözdürmüyor.
Evet, yani.
Yani şu an yaptığımız eylemin aslında bir şey tarafı da var. O parantezleri açan bir etkileşimi de var. Yani iradede tarafta etkin falan diye düşündüğü zaman iyi bir şey oluyor sanki.
Eyvallah.
Aferin. Soru soru var mı? Teşekkür ederim hocam.
Ben teşekkür ederim.